Ayrım 6, sayfa 69. Tüllü kadife şapka. Hafta tatili günün akşamı okula gitmeliydim. Ama okula gitmek için evden çıkınca ayaklarım geri geri giderdi. Evde kalmak istediğimden, evi sevdiğimden değil, okula gitmek istemeyişimden. Bir bahane uydurur, akşamları değil de hafta başı sabaha okula gitmeye karar verirdim. Okula gitmek niyetiyle evden çıkardım. Bir sabah yine okula gitmek için büyük bir iyi niyetle Heybeliada'dan vapura binmiştim. Vapur Burgazada'ya uğradı. Acaba Burgazada'da insem mi? Vapur iskeleden kalkana dek Burgazada'ya inmemek için kendimi zor tuttum. Ama vapur Kınalıada iskelesine yanaşınca artık kendimi tutamadım, indim vapurdan. Kınalıadalı'ya ilk gidişimdi. Niçin inmiştim bu adaya? Niçin yok. Tek okula gitmeyeyim de. Nereye gidip ne yapacağımı bilmiyordum. Amaçsızdım. Yazlıkta oturanlar çoktan göç etmiş olduklarından Kınalıada boşalmış gibiydi. Kışın ilk günleri olduğundan görünürlerde tek tük insanlar vardı. İskeleden kıyı boyunca amaçsızca yürüyordum ki dalgaların kıyıya çarptığı kara bir şey gördüm. Denize yaklaşıp baktım. Kumsala çarpan bir şapkaydı. Bir dalla şapkayı denizden çekip aldım. Uzun tüylü, siyah kadifeden, kenarlı bir şapkaydı. Oldukça yeniydi. Öyle eskiyip de atılmış şapkaya benzemiyordu. Babam o zamanlar kendi anlayışındaki birçok insan gibi şapka giymeyi hiç istemediğinden, kıyafet devrimi adı altında başından fesli sarığı çıkarıp şapka giymek zorunda bırakıldığından, kısacası şapka giymeyi kafirlik saydığından, başına kötü, biçimsiz bir kasket geçirmişti. Belki benim denizde bulduğum şapkayı giyerdi, hem de yakışırdı. Ama o yakışsın diye değil, giyse giyse parasız elde edildiği için bu şapkayı giyerdi. İstanbul'dan gelen Kınalıada'ya uğrayan bir vapurla Heybeliada'ya döndüm. Babam yalnız bana olan o her zamanki yumuşaklığıyla, ''Ne oldu, neden geldin oğulcuğum?'' dedi. ''Okul tatil 3 gün, bulaşıcı hastalık varmış da, denizde bulduğum şapkayı kuruttuk, babamın başına uydu, bir süre giydi bu şapkayı babam.'' Teni bir türeten kız. Babamın tanıdıkları içinde kimler bana ilgi gösterir, hangileri beni severse, okuldan kaçtığım günler onların evlerine gidiyor, onlarda kalıyordum. Her tanıdık evinde sürekli bir, iki, en çok da 3 gece kalıyordum. Her tanıdık evinde sürekli bir, iki, en çok da 3 gece kalıyordum. Bu evleri sıraya bindirmiş gibiydim. 15-20 günde bir daha giderdim o evlere. Beni yalnız sevmekle kalmıyorlar, sanırım annesi ölmüş bir küçük çocuk diye biraz da acıyorlardı. Ben de bu sevgiyle karışık acıma duygusunu çocuk kurnazlığıyla sömürüyordum. Her gece ertesi sabah ne olursa olsun okula gitmek niyetiyle yatardım. Ama sabah olunca bir türlü okula gidemezdim. Tas tamam okuldan kaçan çocuk psikolojisi, bir kez süreklilik zincirinin halkaları kopunca artık o kopuk halkaları birbirine bağlayıp zinciri bütünlemek olanağı kalmıyordu. Okuldan kaçtığım günler amcamın evinden başka gittiğim bir de iskeleci İsmail Efendi'nin evi vardı. Kasımpaşa'da pazar yerinin arkalarında bir dar sokak üzerinde 2 katlı tahtadan eski bir evdi. Karısı Fatma Hanım'dı. Fatma Hanım, önceki kocasından bir delikanlı oğlu, bir de kızı vardı. Bu evin kalın tahtadan yapılmış sokak kapısının kanatları çok eskimiş, yamulmuştu. Kapı kilidinin içerideki demir dilini kaldırıp kapıyı açmak için kilit diline bağlı ip, kapıda açılmış bir delikten dışarı sarkıtılmıştı. İçeri kaçmasın diye ipin ucu kalın düğüm yapılmıştı. İp kullanıla kullanıla terden, yağdan, kirden, pislikten kirli boz esmer bir renk almıştı. Kapının 2 kanadında da kapı tokmağı vardı. Tokmak vurulursa Fatma Hanım sokak üstünde üst kattaki odasından "Kim o?" diye seslenir, sesi evin boşluklarında, taşlıklarında çın çın öterdi. İstanbul'un eski biçim ev yaşantısından, büyük kentin apartman yaşantısına geçildiğinden beri sokak kapısı çalanlara içeriden yöneltilen ve evin içinden yankılana yankılana sokağa uzanan "Kim o?" sorusu da artık sorulmaz oldu. O zamanlar bana bu soru cevabı verilemeyecek zor bir soru gelirdi. Kim o? Ne diyeceksiniz? Kapı dışından sesini duyup yüzünü görmediğiniz insana kimliğinizi okuyacak değilsiniz ya. Bu beylik sorunun klişe cevabı genellikle şöyle olurdu. Aç aç benim. Benim ben geldim. Gelen az tanıdık biri ise kapı dışından, "Yabancı değil, hemşire hanım," derdi içerideki kadın sesine. Kapıyı çalan bir yabancıysa, "Biraz bakar mısınız efendim?" derdi. Fatma Hanım'ın sokak kapısının tokmağı pek vurulmazdı. Kapının kilit ipinin çekildiği de azdı. Daha çok yamulmuş kapının pirinç tutamağından tutarak kapı omuzlanır, yukarı kaldırılıp açılırdı. Kapının arkasındaki duvarda bu tip evlerde olduğu gibi 1 metre yakın uzunlukta kalın kol demiri vardı. Geceleri kol demirinin çengeli kapı arkasındaki demir halkaya geçirilirdi. Bu evin sokak kapısından girilince basıla basıla iyice katılaşmış bir toprak tabandan, yer yer kırılmış malta taşlarından geçilir, solda uzun kollu bir tulumba görülürdü. Bu kara toprak tabanlı yerde hayalet gibi bir kız dolaşır, sırtında dümdüz, kirli, ıslak bir entari vardır. Hiç durmadan ağzından entarisinin önüne sızım sızım salyaları akar, yalın ayaktır. Saçları darmadan, iki elini çarpık bir biçimde göğsünün üstünde tutar, konuşmasını bilmez ama sanki birileriyle konuşuyormuş gibi hiç durmadan anlamsız sesle mırıldanarak evin altındaki o loş yerde dolaşır, akşama dek. Yaşı bellisizdir. Belki 15'inde, belki 25'inde. Ne karnının acıktığını, ne susadığını bilir. Bu zavallı iskeleci İsmail Efendi'nin karısı Fatma Hanım'ın önceki kocasından olma kızıdır. Bit, şimdiki çocukların görüp bildiği bir şey değildir. O yıllardaysa bit, insanlıklarımızın büyük belalarından biriydi. Bitten, bitlenmekten kurtulmak çok zordu. Bu yüzden de bitten kurtulamayanların şöyle bir avuntusu vardı. Kimi vücutlar kendiliğinden bit yapar, kimi kişilerin tenleri bit üretir. Ne zaman okuldan kaçıp Fatma Hanım'ın evine gelsem, gecelesem bitlenir, kaşınmaya başlardım. Fatma Hanım'ların evinde yataktan bana bit geçtiği hiç aklıma gelmezdi. Isıran bitin insanı tatlı tatlı bir kaşındırması vardır. Pirinin, tahta kurusunun, sivrisineğin ısırması gibi birden acı vermez. İnsanın canını birden acıtmaz. Bitin ısırdığı yer tatlı tatlı ama uzun uzun kaşınır. Bu iyiliğine karşılık belki yağlı şişman oluşundan, belki pis antallığından tiksindiricidir, çok iğrençtir. Ne sinek ne pire, o pis kokulu tombul tahta kurusu bile bit kadar tiksindirici değildir. Bit öylesine iğrençtir ki onun yanında tahta kurusu, sivrisinek, pire sevimli bile kalır. Fatma Hanım, kocası iskeleci İsmail Efendi, bir de o dilsiz kızı büyük bir tek odada yaşarlardı. Gemici olan Fatma Hanım'ın oğlu İsmail eve ayda yılda bir gelirdi. Onların odasının karşısındaki küçük odada Erzincanlı bir anayla genç kızı yaşıyordu. İkisi de canlı, diri, güzel, güleç yüzlüydü. Beni çok severlerdi. Erzincanlı kıza halk kitapları okurdum. İlgiyle dinlerdi. O kız bir gün bana Fatma Hanım'ın ruh hastası kızının bitten temizlenemediğini, çünkü zavallının teninin bit ürettiğini söyledi. Fatma Hanım'ın kızını temizler, paklar, ona temiz çamaşırlar giydirirmiş ama az sonra yalnız perilerle cinlerle konuşan salyalı kızın vücudunda yine bitler kaynaşırmış. Böylece bitten kurtulamayışlarına bir gerekçe uydurup avınıyorlardı. Başarının verdiği mutluluk. İskeleci İsmail Efendi'nin kendi işindeki bir tutkusunu anlatırken duyduğu sevinci, mutluluğu yıllar sonra da unutamıyorum. İsmail Efendi vapur iskeleri yapımı ustasıydı. İşindeki ustalığıyla pek övünürdü. Dediğine göre bu işi ondan daha iyi bilen, yapabilen başka hiç kimse yoktu. O çocukluğundan beri bu işe tüm yaşamını yatırmış, işinin biricik ustası olmuştu. İstanbul dışında Marmara Ege kıyılarındaki iskeleleri yaptığı için evine 15 günde ayda bir gelirdi. Onun evine bir gelişindeki sevincini, mutluluğunu unutamıyorum. İşinde kazandığı başarısını, büyük tutkusunu kasılı kasılı anlatıp keyifleniyordu. Karabiga iskelesini onarıyorlarmış. Başlarında bir mühendis varmış. İsmail Usta iskele kazı olarak çakılacak koca ağaçların kabukları soyulmadan deniz dibine çakılmasını önermiş. Mühendis, "Sen bunca yıllık ustasın. Hiç kabuklarıyla çakılmış iskele kazığı gördün mü?" demiş. İsmail Usta da ona, "Bu dediğim benim bunca yıllık denemelerimin sonucudur. Ben bu işe yıllarımı verdim. Gördüm ki kabukları yontulmamış iskele direkleri, kabukları yontulmuş dört köşe iskele direklerinden daha çok dayanıyor." Mühendis, "Olmaz öyle şey," demiş. "Senin dediğin tam tersinedir. Ağaç kabuklarıyla denizde kalırsa kabukların aralarına, deliklerine türlü böcekler, deniz hayvanları, midyeler, balıklar yuva yapar. Bu yüzden de ağaç daha çabuk çürür. Oysa kabukları yontulmuş kazıklara deniz böcekleri filan yuva yapacak yer bulamaz. Onun için de daha dayanıklı olur." İsmail Usta, Evet demiş. Kabuklu ağaçlara balıktır, midyedir, böcektir, şudur budur yuva yapar. Yuva yaptıkları için de kabuklu ağaç denizin dibinde daha sağlam kalır. Çünkü o girintili çıkıntılı kabuklar denizde zamanla kireçlenir, taşlanır. Sizin ağacı çürütüyor dediğiniz şey koruyucu bir tabaka gibi ağacı daha uzun zaman tutar korur. Oysa kabukları yontulmuş kazıkların üstlerinde böyle koruyucu bir tabaka oluşmadığından onlar daha çok dış etkenler altındadır. Bu yüzden daha çabuk çürür, içlerinden bozulurlar. Bu tartışma nedeniyle mühendisle arası açılmış. Sonunda elbet mühendisin dediği olmuş. Gel zaman git zaman İsmail Efendi'ye dargın olan o mühendis günün birinde yanına gelip "Sen haklıymışsın ustam. Ben bilememişim, yanılmışım." demiş. Falanca yerdeki eski bir iskelede yıllar önce aynı zamanda denize çakılmış kimisi kabuklu kimisi kabuksuz iskele kazıkları gördüm. Aradan bunca yıl geçmiş, kabuklu olanlar hala sapasağlam duruyor, kabuksuzlar hep çürümüş. Dediğim gibi ağaç kabukları arasında yuva yapan deniz hayvanları ağaçları koruyormuş. İsmail Efendi mühendisle aralarında geçen konuşmayı elbet kelimesi kelimesine böyle anlatmamıştı. Bu olayı anlattığı zaman 50 yaşını aşkın olduğuna göre İsmail Usta çoktan toprağa karışıp çürümüş, doğanın bir başka biçimine dönüşmüştür. Ama aradan 48 yıl geçtiği halde onun anlattıkları bütün ayrıntılarıyla belleğimde kaldı. İsmail Efendi bu utkusunu o gece keyifle birkaç kez anlattı. Başarısının sevinci içindeydi, mutluydu. Ancak bir büyük buluşu olan bilgin, bir büyük eser yaratmış olan sanatçı bu denli mutlu olabilirdi. İskele yapımcısı İsmail Usta'nın bu sözlerinin kulağıma küpe olduğu, tarihten 30 yıl sonra yazdığım Biraz Gelir Misiniz adlı oyunum, Mateh Usta ile Çırağı Bornok arasındaki şu konuşmayla başlar. Mateh Usta, bu yeryüzünde bir işin olacak Bornok, ama ne işi olursa, Bornok, ne iş olursa, Mateh Usta, diyelim ıslık çalıyorsun, herkes ıslık çalar, Bornok, çalar usta, Mateh Usta, ama sen çalınca vay anasını, ne ıslık çalıyor, diyecekler. Bu bana iskele yapımcısı İsmail Usta'nın verdiği derstir. Herkes büyük işlerin insanı olamaz ama herkes kendi işinin büyük insanı olabilir. Islık çalacaksın ıslık, ama sen ıslık çaldın mı, duyanlar amma da ıslık çalıyor diye şaşıp kalacaklar. İskele yapımcısı olacaksın ama İsmail Usta gibi işini amma da biliyor diyecekler. Bu söyleyişi Aziz Nesin'in diyelim ıslık çalacaksın ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel diye başlayan Çocuklarım adlı ünlü şiirinde de bulabilirsiniz. Bütün şiirleri 1. Nesin Yayın Evi 2007. Fatma Hanım'ın oğlu gemici İsmail evine izinli gelmişti. Vinççi olarak çalıştığı gemi Sirkeci ile Eminönü arasındaki rıhtıma yanaşmış. Gemisine birlikte gitmemizi söyledi. Gittik. Küçücük bir gemiydi. İsmail geminin vinç makinesi başına geçmiş, geminin ambarındaki malları vinçle rıhtıma indiriyordu. Akşama dek ilgiyle onu seyrettim. Vinççi İsmail'in önündeki vinç makinesinin bir demir kolunu biraz çekip biraz iterek kocaman vince komuta etmesi çok hoşuma gitmişti. İsmail bir demir kolu çekince vinç makinesinden sıcak buğular fışkırırken makinenin demir tekerlekleri, dişlileri gürültülü sesler çıkararak işliyor, vincin sapan taşıyan uzun kolu rıhtımla gemi ambarı arasında gidip geliyor, yük balyalarını, dolu küfeleri, çemberlerle bağlanmış sandıkları taşıyordu. Vinç koluna bağlı yük taşıyıcı sapanın zincirleri gürültülü sesler çıkarıyordu. İsmail vinç makinesinin levyesini değil de sanki bütün dünyanın yönetimini eline geçirmişti. Yani bana öyle geliyordu. Demirden bir devin burun deliklerinden sümükleri akmış gibi gemi burnunun iki yanındaki delikten gemi demiri denize sarkıtılmıştı. Gemi yükünü boşaltınca zincir halkalarından bağırsaklarını karnın içine çekip gidecekti. Geminin demir atması, demir alması da İsmail'in işleri arasındaydı. Orada gördüklerim beni çok ilgilendirdi, hem de eğlendirdi. Okuyamazsam vinççi olamaz mıyım diye geçirdim içimden. Saatlerce vincin devinisini seyrettim. Böylece okuldan kaçtığım bir günü daha doldurmuş oldum. Arada bir okula gittiğim de oluyordu. Bir gün okulda yemekhaneye gittiğimde Erzincanlı anayla kızı orada hademelik ederlerken gördüm. Onlar beni görünce sevindi. Ama ben hiç de sevinmedim. Belki hademe tanıdığım olmasının aptalca utancından, belki de okuldan kaçtığımı babama söyleyecekleri korkusundan. Ya okul gerçekten tatildi ya da okul tatildi diye babamı kandırmıştım. Babamın izniyle Karabiga'ya İsmail Usta'nın yanına gitmiştim. Karısı Fatma Hanım da oradaydı. Bir ev kiralamışlardı. Fatma Hanım'ın ilk kocasından olan oğlunun adı da İsmail'dir. Onların evinde bir süre konuk kaldım. Ama nasıl gidip nasıl döndüğümü hiç anımsayamıyorum. Yalnız belleğimde kalan İsmail Usta'nın işçilerin başında yaptıkları iskelede çalışmasıydı. O koca Şahmerdan'la denizin dibine kazıkların çakılması çok ilgimi çekiyordu. Şahmerdan'ın koskoca demir tokmağını ucuna bağlı halatla iki işçi yavaş yavaş yukarı kaldırıyor. Sonra Şahmerdan'ın ta tepesinden hep birlikte çıkardıkları hop hop sesiyle birlikte o demir ağırlığı çakılacak kazığın tepesine birden düşürüyorlardı. Başına her demir tokmak inişinde kazık santim santim deniz dibine çakıldığından bana bunca emek boşa gidiyormuş gibi gelirdi. Şahmerdan'la kazık çakılışından daha çok ilgimi çeken şey ağaçlara keskin baltayla tam gönyesinde dört köşe düzgün biçimler verilmesiydi. Bu ne büyük el alışkanlığı ne ustalıktı. Bu işi yapan işçiler o koca keskin baltaya öylesine egemendiler ki baltayı sanki bir çakıymış gibi hünerle kullanıyor, bir yanını ayaklarıyla bastıkları ağacı kurşun kalem yontar gibi yontuyorlardı. Bitli çocuk. Anılarımın ilk bölümünde birinci cilt bir Zeynep Hanım teyzeden söz etmiştim. Bu kadın kocası bıçaklanarak öldürüldükten sonra Feriköy sırtlarındaki bahçesinde bahçıvanlık eden bir Arnavut'la dördüncü evliliğini yapmıştı. Zeynep Hanım teyzeyi anlattığım o yazının sonunu şöyle bağlamıştım. Annemin ölümünden sonra bu Zeynep Hanım teyzemin bana çok iyiliği olacak. Okuldan kaçışlarımda sığındığım evlerden biri de Zeynep Hanım'ın eviydi. Feriköy mezarlığının çok daha gerilerinde bahçe içindeki evde oturuyordu. Bu ev eski tahtı ve pasta tenekelerle kaplı, tek katlı uydurma bir yapıydı. Uzak olduğu için oraya seyrek giderdim. Her gidişimde Zeynep Hanım teyze beni arkadaşı olan annemden kalmış bir andaç olarak sevgiyle karşılardı. Çok az Türkçe bilen, çirkin ama iyi yürekli bir adam olan Arnavut kocası da bana çok sıcak davranırdı. Zeynep Hanım'ın evine Kasımpaşa'da dik bir yokuş üstündeki Çingene mahallesinden geçerek gidilirdi. Bozuk taş kaldırımlı o yokuşta hepsi de tek katlı, tahtadan, çoğunun yüzü paslı tenekelerle kaplı, birbirinin üstüne abanmış eski püskü, iki geçeli küçük küçük evler vardı. O yokuş ta tepeye dek her günün her saati pazar yeriymiş gibi kalabalık olurdu. Bu kalabalığın çoğunluğu çocuklardı. Her yaşta, her boyda, kızlı oğlanlı, sümüklerini çekip duran bir sürü yalın ayak, yırtık pırtık gizli çocuklar. Her evin önünde 15-20 çocuklu öbekler olurdu. O denli çok çocuk vardı ki her nasılsa evlerden sokaklara taşıp boşalmış bu çocukların gece olunca o küçücük evlere nasıl sığışabildiklerine şaşardım. Herhalde çocuklardan birkaçı dolan eve sığamaz, sokakta kalırdı. Paçavra dolu çuvaldan taşan kırpıntılar gibi evlere sığışamayan çocuklardan kimisinin kolları, bacakları, pencere, kapı aralarından dışarıya taşırmış gibi gelirdi. O yokuşta oynaşan, sövüşen, dövüşen çocukların bir gün ben oradan geçerken üstüme atılmalarından, bana karşı birleşip beni dövmelerinden korkardım. O denli çoktular ki onlarla dövüşemezdim. Kendime yedirip kaçamazdım da. Yine yapardım. Herkes o yokuştan inip çıkarken hep bu korkuyu duymuşumdur. Bu yüzden hep başım önümde bir gölge gibi sessizce aralarından geçmeye çalışırdım. Ama oradan hiçbir geçişimde korktuğum başıma gelmedi. O çocuklar bana ne sataştılar ne saldırdılar. Kim bilebilirdi, kim derdi ki aradan yıllar geçecek, ben o yokuştaki küçük evlerde oturan çingenelerden kimileriyle cezaevi arkadaşlığı edeceğim. Kendilerinden cezaevinde esmer yurttaşlarımız diye şakayla söz ettiğim bu arkadaşlarla tatlı, acı, birçok anılarımız, ortaklaşa dertlerimiz olacak. Yokuş boyu iki geçeli o küçük evlerde oturanların çoğu Kavala göçmeni tütün işçileriymiş. İstanbul'a göç ettikten sonra da oradaki zanaatlerini buraya getirmişler. İşçiliklerini burada da sürdürmüşler. Oradan buraya bir başka şey daha getirmişler. İşçi sınıfı bilinci. Son 40-50 yıl içinde ne zaman, nerede işçi sınıfı örgütlenmesi, eylemi, davası, yargılanması olmuşsa bu esmer yurttaşlarımız hepsinin içinde yer, görev almışlardır. Bunun nedeni Bence göçmen olarak geldikleri yerlerdeki toplumsal birikimleriyle bu yöndeki gelenekleridir. Onlarla cezaevi koğuşlarında, hücrelerde, zindanlarda geçirdiğim arkadaşlıktan hiç yüksünmedim. Bende birçok anılar bırakan bu insanlar arasında belki de o yokuştan inip çıkarken aralarından korkuyla geçtiğim o çocuklar da vardı. Anılarımın ileriki bölümlerinde bu arkadaşlar da yer alacaktır. Anlattığım bu korkum yüzünden Zeynep Hanım'ın evine bir başka yoldan daha giderdim. Burası yol değil. Baruthane denilen sırtlardan geçen keçi yoluydu. Bu hafif engebeli kırdaki tepelerde yel değirmeni gövdelerine benzeyen ak badanalı taştan yuvarlak kuleler vardı. Her kulede nöbetçi bir deniz eri bulunurdu. Bu kulelerin cephanelik olduğunu sanıyorum. Kışın çingene evlerinin bulunduğu yokuştan, baharla yaz günleri de cephanelik kulelerinin olduğu kır yolundan Zeynep Hanım'ın evine gelirdi. Derisinin bir tür ettiği söylenilen salyalı sakat kızın annesi Fatma Hanım'ın evinde iki gece kaldıktan sonra bir gün yine o kır yolundan Zeynep Hanım'ın evine gidiyordum. Sıcak bir günün akşamıydı. Yolda giderken bile kendimi tutamayıp kaşınıyordum. Kaşındığımı bu kırda kimseler görmeyeceği için rahatlıkla kaşınabiliyordum. Öyle bir sonsuz kaşınma ki kaşındıkça daha çok kaşınma isteği duyuyor. Kendimi tutamıyordum. Tırnaklarımla ellerimin uzandığı yerlere dek sırtımı, böğrümü, belimi hart hart kaşıyıp duruyordum. Kirlendiğim için kaşındığımı sanıyordum. Bir ara parmaklarımla derim arasında tombul, kaygan bir canlı bir şey yuvarlandı. Onu çekip aldım. Baktım ki bit. Elimi bir daha attım, koltuk altımdan bir bit daha çıktı. Kırda beni görebilecek kimseler yoktu. Bir çukurun kuytusuna girip soyundum. Amanın, fanilem vıcır vıcır bit kaynıyordu. İri iri, besili, yağlı, tombul bitler. Tembel tembel dolaşıyordu. Fanilemin koltuk altı, boyun yeri, dikiş yerleri, donumun ağı, beli bit sirkeleriyle doluydu. Sirke bitin yumurtasıdır. İç giyineklerimi temizlemek olanağı yoktu, soyundum. Donumu, fanilamı çıkarıp oraya attım. Bir adım uzağına çekilip bit dolu donumu, fanilayı seyrettim. Belki toprak soğuk, nemli olduğu için bitler çamaşırın üstünde toplanıyordu. Ne çok, ne çok bit. Sonra donumdaki, fanilamdaki bitleri ayıkladım. Onları yine giydim. Gömleğimi, ceketimi, pantolonumu giydim. Artık bitlerden arınıp kurtulduğumu sanıyordum. O güne dek de kaşındığım olurdu ama evime daha sık gidip yıkanıp çamaşır değiştirdiğimden ya bitlenmemiştim ya da bitlendiğimin farkında olmamıştım. İç giyineklerimi çıkarıp attığım o gün bitten öylesine iğrenmiştim ki teni bit üretiyor denilen salyalı sakat kızın annesi Fatma Hanım'ın evine bir daha hiç gitmedim. Zeynep Hanım'ın evine gittiğimde akşam üzeriydi. Yemekte bol kırmızı biberli çorba içtiğimi, yine bol kırmızı biberli yağda kızartılmış peynirli yumurta yediğimi anımsıyorum. Yemekten sonraydı. Herhalde oturduğum yerde dikkatini çekecek denli kaşınmış olacağım ki Zeynep Hanım teyze, "Nusret gel bakayım," diye beni önüne çekti. Yakama, boynuma baktıktan sonra, "Çabuk soyun," dedi. Saçlarını bağladığı kenarları boncuklu oyalı başörtüsünün ucuyla bana göstermemeye çalışarak gözyaşlarını sildi. Acımıştı bana. O titiz, o tertemiz annenin oğlu böyle bitlensin. Evde, okulda bakımsızlıktan bitlendiğimi sanmış olacaktı. Oysa bitlenmemin tek sorumlusu kendimdim. Zeynep Hanım büyük bir üzüntü içinde o gece geç saatlere dek ocaktaki çamaşır kazanında çamaşırlarımı kaynattı, yıkadı, ocak ateşinde kuruttu. Ben yatağa girdiğimde o hala çamaşırlarımı, elbisemi ütülmekle uğraşıyordu. Zeynep Hanım teyzenin evinde 2-3 gün konuk kalmıştım. Kocası 3 Arnavut kardeşin en küçüğüydü. Üçünün evleri de bahçeleri de yan yana bitişikti. Her türlü zerzevat, mısır, soğan gibi şeyler ektikleri bahçe dikdörtgen biçiminde tatlı bir eğiklikle iner, oradan karşıda hafif bir tepeye doğru sürerdi. Bahçenin karşı tepedeki bölümünde incir ağaçları vardı. Başlarında kadın öğretmenleriyle kızlı oğlanı ilkokul öğrencileri karşı tepeyi kır gezintisine gelmişlerdi. Hava güzeldi. Öğrenciler koşuşup oynaşırlarken bahçeye girdiler. İncir ağaçlarına çıktılar. İncirleri koparmaya, yemeye başladılar. Bütün bunlar öğretmenlerinin göz önünde oluyor ama öğretmen hiç sesini çıkarmıyordu. Zeynep Hanım'ın kocası yapmayın, etmeyin diye uzaktan seslendiyse de çocuklar ona aldırmadıktan başka adamın Arnavut ağzıyla konuşmasını gülünç bulup onunla alaya başladılar. Zeynep Hanım çok üzülmüştü ama sesini çıkaramıyordu. bu duruma karışmamın gerekli olduğu duygusuna kapıldım. Neden böyle bir duyguya kapılmıştım? Üstümde Darüşşafaka'nın giysisi vardı. Yani ne de olsa resmi bir üniforma. Yaşım büyük adamların bile polis, bekçi, hatta çöpçü giysisi bile giyince resmi üniforma giydik diye kasılıp yiğitlik taslamalarına bakılırsa, ben de Darüşşafaka'nın üstündeki giysisine güvenerek çocukça yüreklenmiştim. Belki de babama beni sınavsız 6. sınıfa geçirdiler diye kendi yalanıma öylesine inanmıştım ki incir aşıran çocuklardan büyük olduğumu, onlara sözümü dinletebileceğimi sanıyordum. Tepeye yürüdüm. Kadın öğretmen oturmuş, çevresinde bir bölük öğrenci öbeklenmiş. Onlara doğru yürürken yürekliydim ama yanlarına gelince ne söyleyeceğimi bilemedim. Oradaki çocuklar yaşıtlarımdı. Birdenbire öğrenci olacaksınız, yazık size. Bir de başınızda sözde öğretmen var filan gibilerden sözler söyledim. Ama sözlerimi hiçbiri umursamadı. Öğretmense aldırmadı bile. Bozum olmuştum. O ağır bozgun havası içinde geri dönerken ağlamaya başladım. Kendi kendime ben size gösteririm, ben size gösteririm deyip duruyordum. Ne gösterecektim, ne yapabilirdim? Bu çirkin olayı, ki bana dünyanın en büyük rezaleti gibi gelmişti, yazıp Köroğlu gazetesine gönderecektim. Köroğlu gazetesinde benim 2-3 satırlık yazımla resmim çıkmıştı. Artık Köroğlu'nu kendi gazetem sanıyordum. Öyle bir yazardım, öyle bir yazardım ki görürdü günlerini onlar. Gittikçe kızıp daha çok ağlıyordum. Sözde kendisine yardım etmek istediğim Zeynep Hanım'ın kocası gülümseyerek tatlı sözlerle beni avutmaya başladı. Gazeteye yazayım da görsünler günlerini. Ama ne çocukların sınıfını, ne hangi okuldan olduklarını, ne de o öğretmenin kim olduğunu biliyordum. Varsın olsun. Falan gün, falan yerde öğrenciler incir hırsızlığı yaptılar, hem de başlarında öğretmenleri varken diye yazarım. Yazı gazetede çıkınca kıyamet kopar. Herhalde okul kaçkını bir çocuk olarak çok değer verdiğim öğrenciliğe artık veda ettiğimi içimden anlıyor olmalıydım ki, işte bunun acısıyla bir de öğrenci olacaklar diye söylenip duruyordum. Öğrenci olmasalar hadi neyse, ama öğrenci olunca hırsızlık yapmazlardı, yapmamalıydılar. Zeynep Hanım teyzenin evinden ayrıldım. Saatler geçtikçe o kızgınlığım da yavaş yavaş söndü. Günler geçince de o olay gözümde önemini yitirdi.